Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Ağustos 2022 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ukrayna krizi küresel gelişmeleri yakından etkiliyor. Hem siyasi hem ekonomik cephede hafta sonu cumartesi günü Moskova'dan bir haber geldi. Bir suikast. Rus filozof, siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı öldürüldü suikastle. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğu yolunda açıklama yaptı. Sahada Ukrayna ordusunun yenilgileri ve çekilmesi de devam ediyor. Bu devam ettikçe Rusya içlerinde bir takım saldırılar mı yapılıyor? Pek çok soru var. Batı'nın yaptırımlarla Rusya Federasyonu'na açtığı savaş, tabii bunlar uluslararası hukuk değil, Batı'nın kendi yasalarına göre uyguladığı yaptırımlar. Bir yandan ekonomik savaşta Avrupa cephesinde çok çarpıcı haberler var. Yine Almanya'dan, Britanya'dan, Fransa'dan ekonomik olarak en çok kendileri vuruluyor. Ekonomik savaş ama aslında siyasi savaş ve askeri savaş. Ukrayna üzerinden aslında Batılılar savaşıyorlar desek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Eğitimlerle, Ukrayna ordusunu eğiterek, aşırı milliyetçiliği kullanarak bütün bunları yaptıklarını biliyoruz. Bu da epey uzunca bir süre yayılıyor ama operasyonla birlikte daha çok konuşuyoruz. Nükleer cephede bütün Avrupa için tehlikeli nükleer saldırılar. Zaporojye nükleer tesisine Ukrayna ordusu saldırıda bulunuyor. Mart ayından beri Rusya Federasyonu ve müttefik güçleri Donbas'taki cumhuriyetlerin kontrolü altında. Ve bu sefer çalışanlar uyardı Batı'yı ve Ukrayna'yı, saldırılara son verin, çok tehlikeli dediler. Tahıl anlaşması ile ilgili notlar var, size aktaracağım. Asya'dan notlar yine var. Tayvan üzerinden Çin'le kapışma, ABD yönetiminin Güney Kore ile Asya'da yine suları ısıtacak tatbikatı başlıyor. Güney Kore içinde büyük tepkiye yol açmıştı geçtiğimiz hafta. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri karşılığında talepleri 26 Ağustos'ta ortak komite çalışmaya başlayacak, görüşmeleri yapılacak. Bundan da yine notlar var. Balkanlardan Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimin yeniden artacağı Eylül başında işaretlerinin geldiğini söyleyebiliriz. Orta Doğu'dan da başlıklar var, size aktarmaya çalışacağım bugün. Başlamadan bugün Ukrayna'ya bakacağız. Alexander Dugin'in kızının hayatını yitirmesi bir suikastle, arkasında kimlerin gerçekten olabileceği, neden hedef alınmış olabileceği pek çok tartışma var. Tabii ki Rusya Federasyonu'na yönelik Batı'nın açtığı savaşın bir parçası olduğu anlaşılıyor. Suikasti düzenleyen kadının ismi ve kimliği de açıklandı. Kimlerle bağlantısı olabilir? Pek çok tartışma var. Programın ikinci yarısında dış politika yazarı, gazeteci Hasan Erel konuğum olacak. Kendisi de yakından takip ediyor suikastle ilgili gelişmeleri, değerlendirmelerini alacağız Hasan Erel'den. Başlamadan frekansları yine tekrar edeyim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyo ikonunu tıklarsanız Türkiye'nin her her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulamasında da aynı şekilde dışarıda da evde değilseniz de dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Oradan da tıklarsanız, Telegram hesabınız varsa bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna sahasından notları paylaşacağım. Yine tabii Soçi'nin ardından Lviv ziyaretiyle Zelenski ile görüşmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki bu çatışmayı diplomasi masasında çözmek için arabuluculuk yaptı ama pek de sonuç vermiş gibi gözükmüyor. Hafta sonunda açıklamalar var. Rusya elverişli bir platform yok bu görüşme için. Açıklaması yaptı Rusya'nın. BM Cenevre Ofisi daimi temsilcisi Gennady Gatilov aracılığıyla açıklaması Putin'in doğrudan Zelenski ile görüşmeyeceği yönünde oldu. Ukrayna lideri ise Mariupol'deki Azovstal tesisinin yerle bir edilmesine sebebiyet veren aşırı sağcı neonazi Azak taburuna kafayı takmış gözüküyor. Hafta sonunda yine video yayınladı. Eğer neonazi azakçıları Donbas'ta yargılamaya kalkarsanız asla masaya oturmayacağız resmi çekti. Kendisi Yahudi asıllı olduğu için neonazileri destekleyemeyeceği gerekçesi ortaya konuluyordu. Bizim neonazi olduğunu bildiğimiz, kendilerinin de zaten banderist olarak kendilerini tanımlayan Azak taburuna sahip çıkan bir Zelenski'yi yeniden görüyoruz. Karşı argümanlar nasıl yapılabiliyor? Ben doğrusu uzun süredir Donbas dosyasını takip ettiğim için şaşırıyorum. İnanılır gibi değil. Şimdi sahada bunlar oluyor ama bu hafta Rusya lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olacağı bir kaynak tarafından aktarıldı. Özellikle de Zaporojye'deki durum. Birazdan aktaracağım sizlere, bunu konuşacaklarmış. Cumhurbaşkanı Zaporojye nükleer santrallerinin Ukrayna kontrolünde olduğunu zannediyor ya da kendisi yanlış bilgilendirmiş olabilir. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya gittiğinde böyle bir açıklaması oldu dönüşte. Şaşırtıcı doğrusu, oysaki Rusya ve Donbas güçlerinin kontrolünde olduğunu biliyoruz. Bunu görüşeceklermiş. Umarım düzeltirler bu görüşme öncesinde o bölgenin kontrolünün aslında kimde olduğu. Hafta sonu bir takım atışlar yapıldığı haberleri gördüm batılı kaynaklardan. 30 kilometre kadar ötede Ukrayna güçleri, Rusya 30 kilometre ötedeki güçleri vurunca sanki o bölge ve santral kontrolünde değilmiş gibi sunuyorlar. Hakikaten Suriye Savaşı'ndan beri zaten bildiğimiz endüstri düzeyinde yalanlar bu şekilde aktarılıyor desem yeridir. Şimdi Pesky yerleşimi doğrulanmış Rusya ve Donbas güçlerinin kontrolünde. Udi'de tam kontrol henüz sağlanamamış gibi gözüküyor ama sahada bir karşı ataktan bahsediliyor. Ben açıkçası Telegram kanallarından şöyle bir baktığımda karşı atak Ukrayna ordusunun nerede nasıl çok anlayabilmiş değilim. Bayrak günü var bugün. Aynı zamanda 24 Ağustos'ta da Ukrayna bağımsızlık günü. Ukrayna çok genç bir devlet. Henüz 32 yıllık bir devlet. Ondan önce bir devlet olarak varlığı yok, sadece Galicia bölgesinde. Tabii sonradan eklemeler yapılarak oluşturulmuş bir Rus nüfusun ağırlıkta olduğu ya da kültürün ağırlıkta olduğu bir ülke. Bağımsızlık gününde çeşitli terör saldırıları olabileceği, bir şeyler olabileceği, bir takım beklentiler ya da karşı saldırıya geçirebileceği gibi söylentiler vardı hafta sonunda. Amerikan yapımı HIMARS'larla Kırım'a daha çok saldırıyorlar. Son dönemde Kırım'a özel olarak saldırılar arttı. Çoğu tabii ki roketler havada imha ediliyor. Kırım'a bir takım görüntüler düşüyor ama onların doğruluğuna iyi bakmak gerekiyor. Odessa'da Amerikan yapımı HIMARS roket deposunda kalibr füzeleriyle, özel füzelerle imha edildiği açıklaması geldi Rusya Federasyonu'ndan. Geçtiğimiz haftalarda Kırım'daki bir takım yakıt depoları, silah depolarının vurulmasına da tanıklık edilmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Sirkon hipersonik füzeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bu Army 2022 forumu, Uluslararası Savunma Forumu, bir sürü toplantılar yapıldı. O vesileyle açıklamaları var. bu sistemlerin başka hiç kimse de olmadığını dile getirdi. Kinzhal hipersonik sistemlerinin den bahsetti. Beşinci nesil uçaklardan Rusya medyasına izolasyondan uzak olduklarını söylüyor. Çünkü bu forum nedeniyle de pek çok sözleşme imzalanmış anladığımız kadarıyla. Batılılar BM'den çıkartamadıkları yaptırımları kendi yasalarına göre çıkartıyorlar. Tabii doğal olarak Amerikan yasalarına başka ülkeler uymak zorunda değiller. Amerikan yasaları uluslararası yasalar değil. İnsanlar silah alabiliyorlar ya da şirketler, ülkeler diyelim. Evet, şimdi bu İHA saldırıları, Kırım'ın hedef seçilmesi derken Harkov'da paralı askerler, yüzden fazla askeri Kraken oluşumlarını vururken öldürdükleri Batılılar da gidiyorlar bu aşırı milliyetçi neonazilerin yanında Ukrayna özgürlüğü diye bir savaş tutturmuş durumdalar. Onlar da orada ölüyorlar. Pek çok sosyal medyada macerasını paylaşanlar var. En son ben tabii dehşetengiz gördüm. Hakikaten Ukrayna birliklerinden birisi ateş altında kaldıkları için merkezlerinden yardım istiyorlar efendim. Karşılığında Ukrayna ordusu kendi askerlerini vuruyor. 32 yıllık bir devlet olunca herhalde bunları normal karşılamak gerekiyor. Kendi ordularında vurabiliyorlar. Kaçakları da kurşuna dizebiliyorlar. Zaten Ukrayna'nın güney ve güneydoğusunda yaşayan Rusların canıyla ilgili bir sorumluluk sahibi olmadıklarını aşırı milliyetçi Ukraynalıların biliyoruz. Evet, hafta sonu cumartesi günü Rusya'nın dünyada tanınmış ve hatta Kremlin'in beyni gibi bir takım iddialar sürekli ortaya atılıyor. Bununla alakası yok. Rusya'da pek çok düşünce kuruluşu var ve Dugin'in de Rusya devletiyle ya da devlet kademeleriyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını birkaç kez konuyu bilen insanlar, takip eden insanlar aktarmıştı. Ama tabii Türkiye'de bazı şeyler kulaktan dolma olarak sunuluyor. Dugin'in tabii Alexander Dugin Avrasya tezleri var. Batı karşıtı tezleri var. Bu da dünyanın batı dışındaki pek çok bölgelerinde batının yeni sömürgeci emperyalizmden bezgin toplumlarda ya da kurbanı olmuş olan toplumlarda güçlü Avrasyacılık elbette. Farklı bir dünya. Herkes kendi durumuna göre değerlendirme yapar. Ama kızını Moskova'da öldürdüler efendim. Suikastle Darya Dugina'yı Moskova'nın Odinsova bölgesinde aracı patlatılarak öldürüldü. Bir festival, bir toplantıya katılmışlar babasıyla. Babası da son dakikada başka arabaya binmiş. Acaba kızı mı hedef seçildi yoksa Alexander Dugin mi hedef seçildi tartışmaları var. Soruşturma başlatıldı olayla ilgili. 30 yaşında henüz Darya Dugina Azovstal tesisinde Mariupol'de Ukraynalı neonazi Azak taburunun faaliyetlerine dair gazetecilik yaptığı biliniyor kendisinin. Oraya gitmişti, oradan gazetecilik ürünlerini Ruslar izleyebilmişlerdi. Moskova Devlet Üniversitesi mezunu genç bir gazeteciydi. Öldürmüş oldular genç bir gazeteciyi. Batı'nın ahlakını, belki duruşunu böylesi bir suikaste sergileyen tepkiler tabii eksik olmadı. Pop nazizm sunumları eşliğinde genç bir kadının suikastle öldürülmesini alkışlayan sosyal medyada çok fazla hesap gördüm hafta sonunda. Alexander, çok özür diliyorum, biraz klima yorgunuyum. Havalar çok sıcak malum. Alexander Dugin bu arada hastaneye kaldırmış anladığım kadarıyla kendisi, tedavisi var. Tehdit aldıklarını aşırı milliyetçilerden ama hani ciddiye almadıklarını, önemsemediklerini dile getirmiş. Donetsk lideri Denis Pushilin'in açıklaması ise Ukrayna rejiminin teröristlerinin bu işi yaptığı yolunda. Aynı şekilde Zaharova Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Ukrayna izi doğrulanırsa bu devlet terörü politikasının üzerinde devlet terörü politikası uygulandığının ispatıdır vurgulu bir açıklama yaptı. Kiev önce Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak bir olayla alakamız yok diye açıklama yaptı ama bugün FSB yani Rusya Güvenlik Servisi cinayetin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu duyurmuş. 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk bu suikasti düzenliyor FSB'ye göre. kızıyla birlikte 23 Temmuz'da kızı Sofya Şaban'la birlikte Rusya'ya gitmişler. Gözleme yapabilmek için bulunduğu dairede, apartmanda daire kiralamışlar. Bir Mini Cooper'la kendisini gözetlemişler. Plakaları kaçarken değiştirmişler. 3 ayrı plaka kullanmışlar ve festival nedeni aracında koltuğun altına bomba yerleştirdikleri ve uzaktan harekete geçtikten sonra patlattıkları bilgisi aktarılıyor. Gerçekten 30 yaşında genç bir kadın öldü. Ukraynalılar ne büyük bir zafer kazanıyorlar, görünüz. Ve aşırı milliyetçilik Batı'da nasıl destekleniyor ve dünyaya pazarlanabiliyor, bir suikast üzerinden bunun bir örneği. Tabii Rusya'yı içeriden istikrarsızlaştırma, bu açıkça dile getiriliyor. Batılı düşünce kuruluşları ya da işte kendilerini stratejist olarak görenler, nasıl Rusya'yı parçalara ayırırız falan diye, dekolonizasyon başlığı üzerinden Ukrayna Savaşı'nı kullanarak pek çok görüş dile getiriyorlar. Kimi zaman yetkilileri de dile getiriyor, bunları biliyoruz. Evet. Şimdi Ukrayna'nın durumu, geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Die Welt gazetesi açıkça Alman hükümetinin Ukrayna'nın Haziran'dan beri yaptığı görüşmelere rağmen daha fazla artık silah veremeyeceklerini, çünkü NATO üyesi olarak kendilerinin silahlara ihtiyacı olduğu yanıtını vermişti Die Welt'e göre. Hafta sonunda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Joe Biden'la, Emmanuel Macron'la, Boris Johnson'la, Johnson artık gidici ama işte Britanya'da hala geçici olarak başbakan, telefonda görüşmüşler. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesinde mutabık kalmışlar. Zaporojye nükleer santralindeki durumu da görüşmüşler. Acaba başımıza iş gelir mi, Ukraynalılara bir durun vurmayın nükleer santrali falan derler mi diye soracaksınız. Ama Almanya hükümetinin açıklamasında böyle bir şeye yer verilmemiş. Çok umursamıyorlar herhalde kendi vatandaşlarının başına gelebilecek potansiyel tehlikeleri. Ya da belki de Zaporojye'yi nükleer şantajını böyle kıyısından kenarından vurarak devam ettirebiliriz diye mi düşünüyorlar, bilmiyorum. Scholz'un hafta sonu gazetecilere çok çarpıcı açıklamaları var. Vladimir Putin'le bu 24 Şubat'ta resmi olarak başlayan, öncesinde zaten Ukrayna tarafının başlattığı 16'sında Donbas'ta saldırılara başlamışlardı. Bu operasyonla ilgili hemen öncesinde Putin'le görüşmesi olmuştu. Oldukça soğuk bir görüşmeydi. Buna dair açıklamalar yapmış. Demiş ki, Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO üyesi olmayacağını söyleyerek güvence verdim ama nafile demiş, tamam mı? Yani inanamıyorum böyle bir şey dediğine. Çok iyi niyetli bir biçimde söylemiş üstelik. Yani Minsk Anlaşması BM onaylı bir anlaşma olmasına rağmen, Almanya yapmış olmasına rağmen, Merkel döneminde, kendisi de Maliye Bakanı idi yanılmıyorsam 2014'te, onu uygulatamadılar. İyi niyetle güvence vermiş ama Putin kendisini dinlememiş. Çünkü hedefi komşusunu fethetmekmiş. Komşusu dediğimiz zaten Ukrayna, yani 70 yıl Sovyetler Birliği'nin parçası. Nasıl oluyor da Batı Ukrayna bütün Ukrayna'nın tümünü temsil edebiliyor 2014'teki darbeye rağmen falan? Bunlara tabii Scholz girmiyor. Hemen Rusya'ya yönelik son derece saldırgan bir söylem Almanya Başbakanı'ndan gelmiş. Ukrayna ile Beyaz Rusya diye ayrı devletler olmaması gerektiğini söylemiş. Olabilir, oradaki insanlar buna karar verebilir. Herhalde Scholz karar verecek değil bu konulara. Avrupa coğrafyası boyunca işaretleme kalemini koyuyormuş. Batılılar hiç böyle şeyler yapmazlar. Oysa biliyorsunuz uluslararası hukuka çok uygun hareket ederler. Dünyanın hiçbir ülkesine müdahale ettikleri katiyetle tarihlerinde görülmemiştir. Hiçbir yerde savaş başlatmazlar, işgal etmezler, iktidarları etkilemezler. Ülkelerin içerisindeki oligarşilerle ilişki katiyetle kurmazlar. Çok demokrattırlar. Böyle enteresan açıklamalar yapmış Scholz. Kendisini bir Ukrayna büyükelçisi bile çok fena aşağılamıştı, hakaret etmişti. Gücenik sosis rolü oynuyor gibi açıklamalar yapmıştı. Oldukça zayıf çıktı açıkçası Olaf Scholz. Birazdan aktaracağım, ülkesindeki durumda hiç parlak gözükmüyor efendim. Evet, bu arada tabii Joseph Borrell'ın açıklamaları var. AB Ukrayna kuvvetlerine askeri eğitim vermeyi düşünüyormuş. Zaten veriyorlar. Yani böyle açıklamaları niye yaptıklarını da anlamak mümkün değil. Bu hafta ABD 800 milyon dolar, değişebilir rakam, askeri destek açıklayacak. Le Monde'da da Amerikalı bir albayın eğitim verdiği, albay Andy Milburn, özel askeri şirket kurmuş, Mozart isimli. Şimdi Rus olunca askeri şirket herkes vay falan oluyor. Amerika ve Avrupa'da o kadar çok özel askeri şirket var ki onlar biliyorsunuz son derece meşru. İnanılmaz bir batıcılık var. Türkiye'nin bugün geldiği durumun arkasında olup bitenleri çok da dikkate almadan. Kendisi 2500 Ukrayna askerine eğitim vermiş. Bu sayılar yetmeyecek tabii ama Amerikan Savunma Bakanlığı bizim bir alakamız yok demiş. Neyse, Blackwater'la çalışmışlardı. Bilmiyorum Mozart'la da çalışıyorlar mı? Baltık bölgesine ama Finlandiya ile bir tatbikat yapıp yine aşırı sağcı bir yönetime sahip Finlandiya biliyorsunuz. 3 amfibi hücum gemisi ve bir füze destroyerini göndermiş Amerikalılar. Asıl tabii Zaporojye nükleer güç santralini Ukrayna ordusu Mart'tan beri Rusya ve Donbas güçlerinin kontrolünde olan santrale hafta sonu yine saldırılarda bulundu. En son artık mevcut çalışanlar ve eski çalışanlar bir video yayınlamışlar, yapmayın etmeyin diye. Andriy Lugani santralin çalışanı son birkaç haftadır şehir ve santralin sanayi bölgesi çok sayıda bombardımana maruz kaldı. İnsanlar bunun kimin yaptığını biliyor, görüyor. Dnieper'in karşı yakası, yani Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölge. Orada karar alanlara sesleniyorum. Lütfen son verin. Eylemleriniz o kadar düşüncesiz ki ve tehlikeli ki uluslararası bir felakete yol açabilir. İnsanlar ölecek demiş adamcağız. Ne desin başka? Diğer eski çalışanlar da videolar yayınlamışlar ama Ukrayna ordusu bu videoları dikkate almadı ve hafta sonu yine santralin bulunduğu bölgeyi bombaladılar. NATO'dan aldıkları ağır toplarla bombalamış durumdalar. Putin Emmanuel Macron'la 28 Mayıs ilk defa uzun süredir telefonda görüşmüş. Orada özellikle Zaporojye'ye dikkat çekmiş. Büyük ölçekli bir felaket yaşanabilir diye uyarmış. Şubat'tan beri kendi herhalde Erdoğan'la görüşürse ya biz kontrol bizde diyecek. Erdoğan'ın Ukrayna ordusu kontrolünde olduğunu düşünmesine karşılık aynı bilgiyi de verebilir kendisine. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın durumu değerlendirmesi için Rusya Federasyonu uzun süredir çağrı yapıyor. Asıl göndermeyenler Batılılar. Ama sanki BM ekibini santrale onlar göndermek istiyormuş ama gidilemiyormuş gibi de sunuyorlar. Ukrayna ordusu eğer BM heyetini vurmazsa gidebilirler. Efendim bunu belirtmek gerekiyor. Bunu tekrarlamış Atom Enerjisi ajansından bir an önce heyet gönderilmesi talebini. Bir de tabii tahıl meselesi. Ukrayna tahılı çıkartılmaya başlandı. Özel İstanbul'da oluşturulan denetim merkeziyle birlikte ki 4 gemi daha hareket etmiş, 51 gemi seyre çıkmış durumda. 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış durumda. Hafta sonu BM Genel Sekreteri Guterres geldi İstanbul'a, Türkiye'ye teşekkür etti. Bu tahılın çıkmasını sağladığı için çok da duygusallaşmış. Enteresan olan nasıl bu kadar duygusallaşmış doğrusu çözemedim. Çünkü kendisi diyor ki Dünya Gıda Programı Ukrayna'dan tahıl alıyor ve Brave Commander diye bir gemi de Afrika'ya gidecek. Bu kadar gemi gitti ama sadece bir tanesi Afrika'ya gitti ama Guterres duygulanmış bu durum yüzünden. Brave Commander'ın karşısında bulunmaktan ötürü. Yani hakikaten dünya ben en azından yarım yüzyılı aşkın hayatımda böyle kötü bir BM Genel Sekreteri gerçekten görmedim. Bu kadar etkisiz, yetkisiz ve palavracı görmedim. Duygulanmış efendim, bunu da aktaralım. Tabii daha Rusya'nın tahılının da efektif çıkması gerekiyor. Onu neyse ki belirtebilmiş, nasıl olmuş bilmiyorum. Kafasına taş mı düştü? Çünkü anlaşma Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı yapılmıştı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan kat be kat fazla tahıl ürünleri bulunduğunu anımsamak gerekiyor. Avrupa'daki vize tartışmalarına Joseph Borrell artık yeter demeye getirmiş. Tabii bunu büyük bir fırsatçılıkla söylüyorlar. Ruslara vize vermeyelim. Bütün Rus vatandaşlarına, Rusya vatandaşlarına toplu cezalandırma uygulayalım diyen aşırı sağcı Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri. Bunlara demiş ki ya bu iyi bir fikir değil demiş Joseph Borrell. Hem iş insanlarına izin vermesek, özel insanlara izin vermeyelim. Sıradan vatandaşlar, ülkeyi terk etmek isteyenler olabilir. Yani vatan hainlerine kucak açalım demeye getirmiş. Onları kapımızı kapatamayız yani nihayetinde demişti. Ama içeride de problem var. Almanya böyle olmaz diye benzer gerekçelerle bir açıklama yapmıştı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi de karşı çıkıyormuş yasağa doğal olarak. Çünkü bolca turist gidiyordu bu operasyondan, askeri harekattan öncesinde. Rusya'da Army 2022 Askeri Teknik Forumu kapsamında bir de Antifaşist Kongre düzenlendi efendim hafta sonu. Birinci Uluslararası Antifaşist Kongre. Amerikan yönetimi öncülüğünde sözde özgür ve demokratik Batı'nın Ukrayna'daki aşırı milliyetçi neo-nazi banderistleri pot-nazizm başlığı altında desteklemesi karşısında bir girişim. Bir de tabii tarihi silmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. 20. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'nda falan hiçbir şey olmadı. Hollywood filmlerinden izleyerek bir anda Amerika kazanmış savaşı falan diye bir fikre kapılabilirsiniz. Tarih kitaplarını okumayıp. Herhalde bunun yarattığı ihtiyaçtan kaynaklanmış. Sergei Shoigu bu konuda açıklama yapmış. Özellikle Rus yurttaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahat etmesini toplu cezalandırmayla yasaklamanın Nazi politikasının yeni bir tezahürü olduğunu dile getirmiş kendisi. Bazı AB ülkelerinin, özellikle Baltık ülkelerinin dünya düzeninin temel ilkelerini Nürnberg Mahkemesi'nin yasal ve politik değerlendirmelerini giderek daha fazla görmezden geldiklerini söylemiş. Estonya ve Letonya'da SS lejyonerlerinin yürüyüşleri geleneksel hale geldi demiş. Savaş suçlularının anıtını da dikiyorlar zaten, Ukrayna'da darbeden beri dikiyorlar. Nazi sloganları yankılanıyor. Bunlardan hiçbir rahatsızlık duymuyorlar demiş. Duma Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya ise ABD 3. Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini devam ettiriyor demiş aynı konferansta, antifaşist konferansta. Burada da tabii ABD'nin Pentagon'un da kabul etmek zorunda kaldığı Ukrayna'daki sayısız biyolojik laboratuvarı ortaya çıkmıştı. Önce kabullenmemişlerdi, sonra kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ne işi var ABD'nin 32 tane biyolojik laboratuvar neden Ukrayna'ya kurulur sorusuna bir anlamlı yanıt tabii ki veremediler. Buradan yola çıkarak herhalde 3. Reich ve Japon faşistlerinin korkunç projelerini sürdürdükleri saptamasına. Evet, şimdi bütün bunlar olurken tabii Avrupa'da başka şeyler de oluyor. Vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor efendim. Rusya tabii kuzeye yakın bir doğalgaz boru hattı üzerinde bakımlar nedeniyle 31 Ağustos 2 Eylül arasında kapatılacağını duyurmuştu. Birdenbire 2700 dolara 1000 metreküpü doğalgazın yükselmiş. Bir haftada %28.6'lık bir artış. Euro da bu arada dolar karşısında bir seviyesinin parite olarak bir seviyesinin altına inmiş. Yine değer kaybediyor euro. Bunu belirtmek gerekiyor. Kimin umurunda? Finlandiya'nın Amerikan imalatı genç 36 yaşında Rucker Başbakanı Sanna Marin parti videolarıyla gündem olmuştu. Uyuşturucu testi yaptırmış. Kendisini savunmuş. Arkadaşlarına gece getirdim. Haklı, genç tabii yani. Kime ne filan demiş. Yeni bir videosu çıkmış. Bir başka bir erkekle dans ettiği görüntüler bu arada. Hacklendi mi? Kim sızdırdı? Onu da bilmiyoruz ama Finlandiya'da da yüzlerce woke kadın partileyip videolarını paylaşmış kendisiyle. Bunlar Finlandiya'yı militarizme taşıyan isimler ama çok güzel de hoşgörü içerisinde partileyebiliyorlar efendim. Böyle bir dünyada yaşadığımızı belirtelim. Almanya Merkez Bankası resesyonun giderek daha olası hale geldiğini duyurdu. Enflasyon artmaya devam edecek diyorlar. Hatta %10 seviyesini aşacak. Almanya Merkez Bankası'nın saptaması bu. Bankanın başkanı Joachim Nagel de son 70 yılın zirvesine çıkabileceğini dile getirdi. Neden böyle oluyor derseniz tabii ki Rusya'ya açtıkları ekonomik savaş ve enerji krizi. Scholz geçen hafta hain, yalancı, defol, ABD ve NATO palyaçosu diye protesto edilmişti. Aktarmıştım ben size. Bir de yine ABD üretimi Femenciler'de gaz ambargosu için kendisini protesto etmişler. Zor durumda tabii liberal dünya bir tarafta, bir yanda halkının ihtiyaçları. Almanya'da politikacılar öyle çok duş almayın, ıslak bezle silinin filan demeye vardırdılar. İşi Scholz'a da sormuşlar. Siz ne kadar sıklıkla duş alıyorsunuz diye, her gün duş alıyorum yanıtını vermiş. Ayrıcalıklı tabii, Avrupa'nın elitlerinden bir tanesi kendisi. SPD'nin de partisi, Sosyal Demokratların da kendisinin de oy oranı düşmüş durumda. Scholz'a destek %25, SPD için %19. Partisini alenen batırıyor diyebiliriz Olaf Scholz için. Şimdi ama tabii enerji krizine de çözüm getiremiyorlar. Doğalgaz tasarrufundan bahsediyorlar. Nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak diye Robert Habeck, Yeşiller Partisi'nden Ekonomi Bakanı Başbakan Yardımcısı açıklama yapmış. Ama Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubik pardon. Demiş ki yani şu kuzey akım 2 doğalgaz boru hattını süratle devreye sokulsun, derhal depolar doldurulsun. Kendisi çok uyanık. Biz depoları doldururuz, zaman kazanırız, sonra Rusya'ya bağımlılıktan kurtuluruz diyor. Gerçekten çok şahane. Bu sayede Zelenski'ye daha çok yardım edebiliriz. Yani Rusya'da kek sizin depoları doldurmanız için açacak. Siz depoları dolduracaksınız, sonra savaşı daha çok körükleyeceksiniz. Çok şahane hakikaten çalışıyor Hür Demokrat Parti'den kendisi. Yani sanki çok olumlu bir şey Kuzey Akım 2'yi devreye sokalım demiş gibi gözüküyor ama aslında öyle demiyor. Uyanıklık yapıyor zaman kazanmak için bunu dile getiriyor efendim. Evet, Carrefour Fransa'nın uluslararası market zinciri yükselen enflasyonla mücadele için 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım'a kadar donduracakmış. Orada da artıyor enflasyon. Londra'da belediye başkanı Sadık Han, İngiliz halkı bu kış büyük zorluk yaşayacak diye açıklama yaptı. Enerji ve ısınma sorunu elbette. Britanya bu arada demir yolları grevileriyle sarsılıyor ve eğer kamu çalışanları, diğer çalışanlar, öğretmenler, itfaiyeciler, enflasyon çünkü çift haneli rakamlarda ama %5, %2 gibi zamlar yapıyorlar Britanya'da. Dolayısıyla grev kararı oylanacak, grev kararı alınabilir. Faturalarını ödeyemediklerini söylüyor kamu çalışanları. İsviçre'de de enerji krizine dair hükümete, federal güvenliğe bağlı Adalet Polis Direktörleri Birliği'nden uyarı gelmiş. Enerji krizi olacak ama bunun bir de güvenlik meselesi var. İnsanlar ayaklanabilir. Buna karşı da önlemler almak lazım. Demokrat alırlar kesin önlemleri. Kayak merkezleri kapatılabilir deniliyor İsviçre Devlet Televizyonu'nun haberine bakılırsa efendim. Evet, bu arada Rusya Yuan kullanımı, Çin para birimi kullanımında 3. sıraya yükselmiş. Petrol tedarikçisi olarak da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi Temmuz ayında Rusya Federasyonu olmuş. Tabii bütün dengeler değişmiş durumda. Çinliler bu arada bir de faiz indirimi yaptılar. Çin'de mortgage kredilerinde büyük problemler ortaya çıkmıştı ama bu konuda zaten kamu yönetimi bizdeki gibi orada Rusya'da, Çin'de talan ekonomisi, liberal talan ekonomisi yok. Devletin elinde araçlar var. Onu kullanıyorlar o araçları. Kimileri Çin bu yüzden çökecek gibi kehanetlerde bulunurken bilemiyorum. Çinliler bir de faiz indirimi yapıyorlar. Paraları da var zaten. Şimdi İsveç ve Finlandiya ile daimi ortak mekanizma NATO üyeliklerinin Türk parlamentosunda onayı için gereken toplantı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacakmış. Cumhurbaşkanlığı Türk heyetine sözcü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecekmiş. Üçlü muhtıra imzalanmıştı Haziran sonunda. İsveç'in bir PKK şüphelisini sınır dışı edeceği 26 yaşında sığınma başvurusu reddedilen Zinar Bozkurt geçen hafta yansımıştı. Bir de banka dolandırıcılığından tutulan bir başka ismi de iade edecekler ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yapmış. Yani biz bir gelişme görmüyoruz demiş. PKK ve FETÖ örgütü mensupları diyerek cemaatin mensuplarının iadesinin yapılmadığını söylüyor. Aksi takdirde Türkiye onaylamayacak diyorlar yeniden. Batı'da Türkiye'nin Rusya'yla petrol ithalatı, işbirliği, ekonomi alanında sorgulanıyor. Özellikle petrol ithalatının ikiye katlanması mercek altına alınmış. Reuters haber ajansı Refinitiv finansal veri sağlayıcı buna dayanarak Ocak-Ağustos aylarında Rusya'dan petrol satın alımını günde 200 bin varile kadar Türkiye'nin çıkarttığı %104'lük bir artış. Ucuza alınıyorsa bari halka ucuza verilsin diyeceğim var. Acaba öyle bir durum olabiliyor mu? Bir saniye efendim. Bu 98 bin çünkü aynı dönemde birdenbire 200 bine çıkmış tabii. Bize de ucuz petrol verilmesi gerekiyor eğer öyleyse. Öte yandan da tabii Batı'nın yasaları uluslararası yasa değil. Türkiye hükümeti BM yaptırımı olmadığı müddetçe Amerikan ya da Avrupa yaptırımlarına uymak zorunluluğu olan bir ülke değil. Bağımsız bir ülkenin. Ama Batı'da tabii bizim ortağımız olunca bizim yasalarımıza göre yaptırım uygulamak lazım gibi bir mantalite işliyor. Bunu belirtelim. Şimdi Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Valley Adeyemu bu arada ama Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Eli Taş'la telefonda görüşmüş ve demiş ki Türkiye'yi Rus kurum ve şahıslar Ukrayna yüzünden kullanmaya çalışıyorlar yaptırımları aşmak için. Ya kimin yaptırımı bu? BM yaptırımı değil. Dolayısıyla uluslararası hukuk yok burada. Bu Amerika'nın yaptırımı, Avrupa Birliği'nin kendi yaptırımı. Kendileri yaptırımı uygulayabilirler. Bütün dünya onların yasalarına uymak zorunda mı sorusunu hiçbir gazeteci de sormuyor bu yaptırımlarla ilgili. Yani benim vatandaşım niye Amerika'daki insanların seçip kendi meclislerine gönderdiği yerden çıkan yasalara neden uymak zorunda? Türk vatandaşı Amerikan meclis üyelerini mi seçiyor mesela? Yok. ABD yaptırım uyguluyor. Dolayısıyla o hukuktur diye görüyorlar. Bu Amerikan hukuku Türkiye'nin uymasını gerektirecek bir hukuk değil. Ha dersiniz ki ekonomik olarak gücün var mı? Katlanabilir misiniz? Katlanabilir misin? O zaman herhalde bir Türkiye'nin jeopolitiğine bakmak lazım. Bizim eteğimiz tutuşmuyor. Batılılar yazıp çiziyorlar Türkiye'yi kaybetmemek lazım diye. Uygulasınlar Türkiye'ye yaptırımda. Görülsün değil mi mesela? Yok, bunda kimse böyle görmüyor. O da çok acayip. Evet, şimdi hemen geri kalan Asya ve Orta Doğu notlarından önce bir ikinci yarısında programın konuğumu almak istiyorum. Hasan Erel, gazeteci, dış politika yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sayın Ceyda Karan. Nasılsınız?
Çok çok teşekkür ediyorum. Birazcık klima yorgunuyum. Havalar çok çok sıcak. Sesimin kusuruna bakmayın. Evet, klima evet, çalıştırmaktan hasta olduk yaz ortasında. Şimdi cumartesi günü şok bir haber geldi Moskova'dan. 30 yaşında Darya Duginova hayatını yitirdi. Rusya çok sakin. Ben Temmuz ayında gittiğimde gerçekten her şey gayet düzgündü. Tabii ki savaş cephesinden uzak bir yer ama savaş bir şekilde Moskova sokaklarında böylesi bir terörle taşınmış gibi gözüküyor. Türkiye'de pek çok tartışma başladı. Bu Ukrayna Savaşı'nın bir parçası gibi gözüküyor. Batılıların değerlendirmeleri çok şoke edici. Ahlaki olarak en başta inanılmaz. Yani bir suikast düşünün. Mesela Liz Cheney, Dick Cheney'nin kızını Washington caddelerinde öldürüyorlar filan. Hani abartılı olacak tabii ki. Dugin bir devlet yöneticisi değil. Bir filozof, felsefeci, siyaset bilimci diyelim. Böyle bir gelişme sizce neden yaşandı? Rusya Federasyonu Ukrayna gizli servisini sorumlu tutuyor. Bir anda böyle bir terör saldırısına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? Siz nasıl değerlendirdiniz haberi gördüğünüz zaman?
Tabii ben bu suikastın birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. En öncelikli olarak Rusya içinde bir terör dalgası yaratmak, bir huzursuzluk, rahatsızlık yaratmak. Sizin de belirttiğiniz gibi Temmuz ayında gittiğinizden çok sakindi Rusya, işte bu kadar savaş varken ilginç. Yani bunu Batılı Rusya'nın düşmanları şu anda açıkça bir düşman hukuku uyguluyorlar. Yani kurallara dayalı düzen dedikleri bir düşman hukuku. Ve belirttiğiniz gibi yani kendileri ne isterse, ne derlerse bunun bir kanun ya da hukuk maddesi olarak kabul edilmesini istiyorlar. Tabii ki böyle bir dünya yok artık. Ama şimdi tabii burada Dugin'in hedef alınması, yani kızından önce Dugin, Alexander Dugin hedef alınmıştı, evet, bu suikastta. Şans eseri son dakika kendi arabasıyla kızıyla beraber gitmekten vazgeçiyor. Kızı kullanıyor ve kızı terörün kurbanı oluyor ki kızı da aslında aktif bir Avrasyacı, babasının kızı. Ve en sonda ilginçtir, bu suikasttan birkaç gün önce de televizyonda çıkıp Ukrayna'daki FETÖ'cülerden söz etti. Yani CIA bağlantılı, işte yani Türk tartışmayı, bir başka tartışmacı Türklerden söz edince Darya Dugin'e dedi ki o Türkler değil, onlar FETÖ'cü, CIA uzantıları diye açıkça ismini koymuştu. Yani o da bir nevi hedefti herhalde sanırım, ama asıl hedef tabii ki Dugin'di. Peki Dugin neden bu kadar önemli, ya da Batı basınında evet, Dugin evet, neden
sadece
Rumani lideri diye evet, adlandırıldığı gerçek dışı olarak ona gelmek lazım, ona bakmak
evet,
lazım.
Türkiye'de de bu şey çok yaygın, enteresan bir biçimde. Rusya'yı, Rusya Federasyonu'nu çok bilmemekten mi bilemiyorum. Buyurun, ben de tam onu soracaktım.
Aynen, yani bilmiyorlar ve Batı basınından takip ediyorlar. Batı'daki ana akım medya tamamen manipülatif çalışıyor. Tabii savaş hukuku dedik. Yani medyada bunun içinde. Tam bir propaganda şeyiyle çalışıyorlar. Sosyal medya da bunun içinde. Artık zaten sosyal medya, dijital medya, internet ortamı da bir psikolojik savaş sahası haline geldi. Burada çok ilginç. Yani ben şimdi Ukrayna gizli servisi yaptı diyorlar ki herhalde öyle. Yani hemen ortaya çıkarılmış isim, resim, her türlü bilgiler açıklandı. Estonya'ya kaçmış sanırım. Evet. Bu kadın.
FSB açıklaması var. Evet.
FSB'nin açıklaması var. Fakat tabii Ukrayna gizli servisi SBU'dan önce burada asıl failler MI6 bence. Yani CIA'den bile önce MI6, yani İngiliz gizli servisi, evet, olarak ben düşünüyorum. CIA de olabilir ama İngilizler Rusların tarihsel ve en azılı düşmanlarıdır. Yani Ruslar geleneksel olarak Amerikalılardan nefret etmez ama geleneksel olarak İngilizlerden nefret eder. Bunu biliyorum. bu çok ciddi bir psikolojik savaş unsuru. Yani Zaporojye nükleer santraline Ukrayna'nın füze ya da işte top atışı saldırısı yapması yanında, bu da yani oyunun artık kirli bir şekilde kuralların dışında tipik yani Amerikan kovboyu ya da işte İngiliz oyunu şeklinde devam edeceğini gösteriyor. Şunu anlatmak lazım aslında bizim özellikle Türk kamuoyuna. Putin'in beyni falan değildi, ruhani lideri de değildi. Ama Dugin Rusya'daki Avrasyacılığın önde gelen isimlerinden bir tanesiydi. Evet. Ama evet, devlet ve siyaset sahasında Dugin çok ciddi alınan birisi de değildi bu öte yandan. Yani Dugin'in rolü bir kanaat önderi, bir fikir önderi rolü oynamaktı. Yani bu fikri Rusya'da yaymak, Türkiye'de yaymak, işte İran'da yaymak ve Sırbistan'da yaymak. Yani bir Ortodoks İslam işte ortaklığı, bir Batı'ya karşı, Batı emperyalizmine karşı bir işte Ortodoks İslam dayanışması sağlamak, bir Avrasyacılık, yeni Avrasyacılık fikriyatı oluşturma açısından çok önemli bir isimdi gerçekten de. Çünkü yani hepimiz gazeteci olarak da onun birkaç kitabını okumuşuzdur muhtemelen, ya da en azından yazılarını okumuşuzdur. Yani Rusya'da da etkiliydi ama dediğim gibi yani bir Putin'in danışmanı olarak değil, bir Sergey Narishkin'in danışmanı olarak da değil. Bunlar gerçek değilmiş araştırmalarıma göre.
Evet.
Sadece bir öğretim üyeliği var ve işte bir takım düşünce kuruluşlarındaki önder konumu var. Yani evet, işte hani tarikat liderlerine kanaat önderi diyorlar ya yanlış bir şekilde. Gerçek kanaat önderi bence Dugin olarak söyleyebiliriz. Yani yeni Avrasyacılığın işte ayaklarını kurulması, gövdesinin işte inşa edilmesi falan, yani bunun da bayağı bir karmaşık bir filozofik bir dille yapılması Rusya'da bir şey yaptı. Şimdi neden şimdi hedef oldu? Daha önce ciddiye alınmıyordu. Neden şimdi hedef oldu?
Evet. Çünkü
son dönemde biliyorsunuz 3 tane şey var Rusya'da. Bir batıcılar var, batıya öykünen Zapatnik dedikleri. Bir Putin'in de içinde olduğu Silovikiler var. Yani devlet çelik çekirdeğinin, devletin sağlam işte güvenilir şeyleri, insanları, görevlileri. Bir de şeyler var. Dugin gibi, Dugin'in de temsil ettiği Prohanov gibi işte düşünce kuruluşlarının, daha önce gazeteler falan bayağı bir yayın da yapan Avrasyacılar var. Şimdi bu Avrasyacılarla Silovikiler arası çok uzak değildi ama yani o çok ciddi alınmıyorlardı. Ama bu Ukrayna harekatından sonra sanki Dugin'in söylediği, daha önceden vaaz ettiği şeyler hayata geçiriliyormuş gibi bir işte Novorusya mesela ifadesi. Bunlar sanki hani Putin artık o tarafı daha çok dinlemeye başlamış da o Zapatnik, yani batıcıların artık şeyi süngüsü düşmüş bir siyasi manzara oluştu Rusya'da ki bence doğru da bir manzara. Yani ne dedi? Artık Batı'yla bizim işimiz olmaz dediler. Yani özetle. Yani
Batı'nın saldırganlığı tabii Rusya'ya karşı bitmiyor. Evet, yani nihayetinde bunu saptamak lazım. Beri, dosyaları iyi takip eden insanların evet, göreceği olgular çünkü orta yerde. Evet, biraz evet, ekonomik sistemle ilgili olabilir mi? Yani çünkü Batı'daki gibi bir neoliberalizm, her ne kadar son yıllarda liberalleşme olsa da, devlet kontrolü, kamuculuk, Putin'in pandemi ortasında yanılmıyorsam Valdai'de yaptığı konuşma vardı. Biz Keynesyen evet, modeli uygulayacağız evet, diye açıkça beyan etmişti
kamucu
orada.
Kamucu devletçi model. İşte Sergey Glazyev var mesela, ekonomist.
Evet. Bu önemli bir isim.
Yani daha çok şeyle Dugin'in fikriyatına yakın mesela, o öne çıkmaya başladı. Hatta o Merkez Bankası Başkanı Elena Nabulyeva mıydı? Nabulyeva'nın görevden alınmasını açıkça söyledi. Zaten Glazyev'in de önemli bir Avrasya Ekonomik Birliği'nde çok ciddi bir rolü de var. Yani görevi
daha
var.
Sol bir isim olduğunu söyleyebiliriz tabii Glazyev'in.
Milli paralarla ticaretin arkasındaki mimar isim. Bu da mesela Avrasyacılığa yakın, kamuculuğa yakın bir isim. Bunların Moskova'daki ağırlığı artmaya başladı yavaş yavaş. Ama mesela Merkez Bankası Başkanı bu kadar 300 milyar doları batıya kaptırmasına rağmen yine de koltuğunu korudu. Yani şu demek, yani Putin hemen onların dinlemeye başlamadı. Evet. Yani Putin yine dengeleri gözetiyor bir devlet başkanı siyasetçi olarak, ama Rusya'nın genel harekatına, genel siyasi yönelimine baktığınız zaman Duginciler, yani Duginciler demeyeyim de Avrasyacılar daha şu anda öne çıkmış durumda. Bu suikastın bence bir önemli sebebi de budur. Yani onlara gözdağı vermek. Yani siz ayağınızı denk alın, bak işte Moskova'da bile sizi vurabiliriz, öldürebiliriz gibi bir mesaj da var bence bu işin içinde. Hatta bu işte Türkiye'ye de belki bir mesaj olabilir. Yani Türkiye'deki Avrasyacılara da bir mesaj olabilir. İşte ne bileyim. Yani artık diyorlar ki biz her türlü şeyi zaten yapıyorduk. Şimdi de bu terör gibi, işte proxy war gibi, işte vekalet savaşı gibi ya da neyse, psikolojik, fiziki her türlü şeyi, aracı kullanacağız.
Ukrayna'daki durumun da etkisi olabilir mi? Çünkü sahada her şeye rağmen bir yenilgi kaçınılmaz gözüküyor. Gerçi devam ettirmekte kararlı gibi Batılılar, ama ben Telegram kanallarından videolarıyla, haberleriyle hepsini karşılaştırarak bakıyorum. Hiç de parlak değil Ukrayna ordusunun durumu. Etkisi olmuş
değil,
olabilir
yani,
mi?
İşte o yüzden mesela şey, nükleer santral hedef alınıyor. Yani artık bir intihar saldırısı gibi. Yani orayı patlatsa ne olacak? Ukrayna mahvolacak en önce. Sadece Rusya mı mahvolacak? Öyle bir Çernobil gibi bir felaket ortaya çıksa, bu Ukrayna'nın nasıl bir yani çıkarını olabilir ki? Oradaki, bir daha orada insanlar yaşayamaz. Büyük bir bölge. Hatta Avrupa etkileniyor. Almanya'ya kadar etkileniyor. Evet. Türkiye etkilenebilir. Yani böyle bir intihar blöfü yapmak, böyle bir yola gitmek zaten çılgınca. Zaten hani bu Naziler, yani Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli Amerika tarafından, yani Sovyet zamanı bile korunmuş olan bu Naziler böyle hani bugünler için herhalde beslenip büyütüldüler. Bu tür çılgınlıklar yapmaya çok meyilliler zaten. Yani şey olarak, ideoloji olarak da çok uygunlar.
Evet, Doğu Avrupa'nın IŞİD'i gibi bir şey çıkıyor ortaya.
Aynen, yani IŞİD'dekiler nasıl CIA'nin aparatı olarak çalışıyorsa, bunlar da aynı şekilde CIA'nin veya MI6'in aparatı olarak çalışıyorlar açıkça. Ya bu işi yapan kadın işte çocuğuyla gidiyor. Şimdi Estonya'ya gitmiş. Hemen ertesi günü kimliği, her şeyi ortaya çıkmış. DNA'sına kadar ortaya çıkmış. Yani böyle bu bir onun açısından da bence bu intihar saldırısı. Çok fazla yaşayacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani Ruslar bunun intikamını alır. Genelde alırlar.
Evet.
Yani. Şeyi gördüğüm kadarıyla ama. Ama tabii bu şey, yani bu tür terör saldırıları böyle ne derler, gayri nizami harp işte denilen böyle şeyler, belden aşağı hikayeler anlaşılıyor ki artacak. Yani böyle çılgınca olaylar olacak gibi.
Evet. Görünüyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet. Hasan Eren'in değerlendirmelerini aldık. Psikolojik harbin bir parçası, terör saldırıları artabilir gibi ikazlarda bulundu. Avrasyacılara mesaj olduğu değerlendirmesini yaptı. Dugina'nın öldürülmesi, Alexander Dugin mi hedef alınmıştı yoksa değil mi? Bir de tabii Türkiye kamuoyunda yanlış sunulan Dugin'in işte yönetimin beyni olduğu iddiaları var. Sürekli olarak gündeme getiriliyor. Biraz tabii Rusya'daki mücadelenin ya da iktidarı oluşturan bileşenlerin çok da bilinmemesinden kaynaklanan bir şey olabilir belki, ya da oradaki düşünce kuruluşları, farklı kanaat önderleri. Pek çok tartışma yapılıyor Rusya Federasyonu'nda. Hiç kimse hiçbir şey tartışamıyormuş gibi sunuluyor maalesef. Rusya Federasyonu konusunda bilgiler zaten tümüyle batıdan aktarılıyor. Batıdan kopyala yapıştır tercüme aktarılıyor. Kuzey komşumuzun iç siyasetine dair çok fazla kendi deneyimleriyle yazan çıkmıyor. Onu da altını çizmek lazım. Birkaç başlık daha var. Onları da kapanırken aktarmak istiyorum size. Asya'da yine Tayvan, Çin'e ait uçaklar. Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamış. Tayvan çevresinde görüldü diye. Yani Pelosi'nin 2 Ağustos'taki ziyaretinden bu yana zaten sürekli devreye geziliyor. Amerika'nın tek taraflı olarak yıllar önce çizdiği orta hat diye bir şey artık kalmadı. Onu aktarmak lazım. Çinliler de tek ülke, iki sistem vurgulu. Çinliler tek Çin politikası icabı Tayvan'ı kendi ülkelerinin parçası olarak görüyorlar. Güney Kore ile ABD yönetimi arasında büyük bir tatbikat başlattılar. Tabii Ulchi Özgürlük Kalkanı adını vermişler. 1 Eylül'e kadar devam edecek. Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tepkiyle karşılayacak bunu. Pakistan. İmran Han alenen bir kendisinin ifadesiyle Amerikan destekli darbeyle indirilmişti. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasıyla Moskova'daydı da Batı politikalarını alıp uygulamadığı için olduğunu söylemişti. Amerika'nın kendisini iktidarda istemediğini söylemişti. Amerika'nın Pakistan'da siyasi etkisi büyük tabii ki. İmran Han'ı artık susturuyorlar efendim. Böyle yasakçılık Batı'da artık çok alıştığımız bir şey zaten. Pakistan'dan bir farkı var mı bilemiyorum ama terörle mücadele yasası kapsamında hakkında suç duyurusunda bulundular. Partisi Tahrik-i İnsaf Partisi de halkı konutunun önünde eylem yapmaya çağırdı hafta sonunda. Polis ve yargıcı tehdit ettiği gibi bir takım gerekçeler ortaya konuluyor. İmran Han ise ve İmran Han'ın partisi ise Amerikan destekli faşistlerin Pakistan siyasetini belirlemeye çalıştığını söylüyorlar. Canlı konuşmalarına yasak getirdiler. Halkı etkilemesini önlemek için görüyorsunuz. Düşünce ve ifade özgürlüğü Batı destekli Pakistan yönetiminde böyle yasaklarla artık tezahür ediyor. Desek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız. Total Enerji ve Eni, İtalyan ve Fransız enerji devleri Kıbrıs açıklarında büyük doğalgaz keşfi yapmışlar efendim. Kronos 1 kuyusunda yapmışlar. Bu önemli tabii, Türkiye'de sondaj gemisi göndermişti ama zaten çok da problemli bir yere göndermedi diye yanlış hatırlamıyorsam. İsrail'e Güney Kıbrıs arasında demir kubbe hava savunma sistemi almak için anlaşmaya varılmış. Tam da İsrail'e büyükelçiler Türkiye'ye karşılıklı atama yaparken birdenbire aslında çoktan olmuş bir anlaşma. Şimdi niye? Katimelli'nin gazetesinin haberi bu. Onlar yazmışlar. Çıktı, onu tam olarak bilemiyorum. Suriye'de de gündeme damgasını vuran hafta sonu Ümit Özdağ, Zafer Partisi liderinin açıklaması. 1.476.000 Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini öne sürdü kendisi. Mülteci sayısı 13 milyon. Doğru açıklamıyorlar rakamları. 200 bin vatandaş falan yok, çok daha fazla diye bir iddiada bulundu. Verilerinde gizlendiğini söyledi. Tam da Türkiye'nin Suriye yönetimine yönelik politikalarını değiştirip değiştirmediği, sığınmacı meselesi konuları tartışılırken bu iddia ortaya atıldı. Onu da aktarayım. Evet, süremi aştım ama en azından biraz şarkı nameleri işiterek ilk günü, haftanın ilk günü tamamlayalım. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın.
Сон мне жёлтые огни, и хриплю во сне я. По времени, утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз. Еще много-много раз. кабаках. Зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так. Все не так, как надо. Да еще раз, да еще раз.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?